Ahmet, İhsan Oktay Anar.
Ayrım 12.
Sabah vakti Ahmet, Ege Denizi'nin ortasında neredeyse kımıltısız duruyordu. Gemileri dünyanın dört bir yanına götüren o mübarek rüzgar kesilmemişti. Kırbaç Süleyman sadece yelkenlerin faça edilmesini buyurmuş, serenler de rüzgara döndürülünce Ahmet durmuştu. Fakat güvertede bir heyecan, bir koşuşturmadır sürüyordu. Baş kasaranın hemen gerisindeki havalandırma ızgarası açılmış, ambar ağzına prova direğinden bir halat sarkıtılmıştı. Hemen herkes ambar ağzından aşağı bakıyordu. Anlatılanlar doğruysa, marangoz yardımcısı Ahmet'in burnuna takılacak o baş figürünü tamamlamıştı. Baş figürü sağa sola sallanıp hasar görmemesi için yelken bezine sarıldıktan sonra halatla kaldırılmaya artık hazırdı. Pruvadan sarkıtılan halat bu ahşap heykele volta edildi. Derken başporsunun emriyle gemiciler halata asılıp heykeli gabya çubuğu hizasına kadar kaldırdılar. Makaraya çaprazlama bir halat daha bağlıydı ki bu ta Civadra'ya kadar uzanıyordu. Başporsun Yisa diye bağırdığında Civadra çanaklığındaki 8-10 kadar gemici traka tutarak baş figürünü bodoslamanın üzerine kadar getirdi. Marangoz yardımcısı yamaklarıyla birlikte bodoslamanın bir uzantısı olan talimarın ucunda bekliyordu. Heykeli oturtmak için buraya bir yuva açılmıştı. Figür yavaş yavaş indirildi ve büyük bir azametle yuvasına oturtulup iki tahta çiviyle çakıldıktan sonra halatlar da yelken bezi de fora edildi. Marangoz yardımcısı gerçekten de büyük bir iş başarmıştı. Yaptığı şey bir kadın büstüydü. Tam da kendisinden istenildiği gibi, saçları gökyüzünden denize dökülen ay ışığı gibi esrarengiz, boynu bir kuğununki kadar uzun ve zarif, bakışı bir ceylanınki kadar masum ve ürkekti. Hokka gibi bir burnu ve yanağında da bir gamzesi olan bu kadın sevgiyle bakıyordu. Şen bir ruh bedenine kavuşunca nasıl raks ederse, Ahmet de bu kadın bedenine kavuştuğu anda sanki göklerden gelen bir esinle aniden hareket etti. Hantal bir karaka adeta kıvrak bir uskunaya dönüşmüştü. Gemiciler hep bir ağızdan yaşa diye bağırdılar. Hepsi mutlu görünüyordu. O anda dönüp bakmayı akıl edenler, Kırbaç Süleyman'ı da ilk ve son kez mutlu gördüler. Sevdiğine kavuşan bir erkeğin mutluluğuydu bu. Kuşçubaşı halifesi Kuyruklu Rıza Çelebi'nin Kitab-ı Liber başlıklı manzum eserinde anlattıkları doğruysa, bedene hayat veren şeyin teneffüs edilen hava olduğu fikrini ilk kez kadim zamanların meşhur hekimi Calinus, namı diğer Galen ortaya atmıştı. Bu hekime göre ruhun bulunduğu yer kalbin sol karıncığıydı. Akciğerlere giren hava damarlar yoluyla kalbe gelip ruhu besliyor ve oradan da atar damarlar yoluyla tüm bedene yayılıyordu. Fakat Kuyruklu Rıza Çelebi'nin dediğine göre rih ya da ruh, Arapça'da aynı zamanda rüzgar anlamına da gelmekteydi. Ruh nasıl ki bir bedeni hareket ettirebiliyorsa, rih ya da rüzgar da bir kalyonu süren yegane güçtü. Ahmet'e o güzelim baş figürünün takıldığı günün akşamı, Süleyman Reis de işte bu konuda kafa yoruyordu. Görünüşe bakılırsa ölüm ruhun bedenden ayrılmasıydı. Ama İbni Meymun, günahkarlar için ölümün mutlak bir son olduğunu yazmaktaydı. Bu fazlasıyla yürek paralayıcı bir durumdu. Kırbaç Süleyman'ın var olmaya yönelik aşırı iştahı yine nüksetmişti. Bu o kadar kuvvetli bir ihtirastı ki, cehennemin ateşinde yanmayı bile mutlak bir yok oluşa tercih ederdi. Canı sıkılan koca reis, güverteyi Abuzer Reis'e devrettikten sonra kıç altına yöneldi. Kaptan Efendimiz baş tarafta prova zabitiyle konuşuyordu. Hizmetçisi olan marangoz yani Nuh Usta da yanındaydı. İşte Süleyman Reis içinden gelen dürtüye engel olamadı ve fırsatı ganimet bilerek kapının mandalını çevirip Diyavol Paşa Efendimizin kamerasına girdi. İçerisi loştu. Sancak tarafındaki duvara asılı olan o boy aynası kırmızı atlasla örtülmüştü. Duvarlardaki dolapların açık bırakılmış kanatları yalpanın etkisiyle gıcırdayarak ileri geri salınıyorlardı. Süleyman Reis raflardaki sayısız kitaptan gelişi güzel birini alıp gözlerini yumduktan sonra rastgele bir sayfa açtı. Ancak besmele çektikten sonra gözünü açıp baktığında insanın içini ürperten şu satırları yine okudu. İyilerin ödülü ahiret hayatının güzelliklerini yaşamaya uygun olmalıdır. Günahkarların cezası ise onların ölüp ortadan kalkmalarıdır. Çünkü onlar ahiret hayatının güzelliklerine layık değildirler. Günahkarlar kötülüklerinden dolayı öte dünyadan mahrum olurlar ve tıpkı hayvanlar gibi yok olup giderler. Koca Reis afallamıştı. Fal bakmak için seçtiği kitap daha önce olduğu gibi yine İbni Meymun'un Diriliş Risalesi'ydi. Artık feleğin nasıl bir oyunuysa seçtiği sayfa ve okuduğu satırlar bile aynıydı. Sadece kitabın cildi kapkaraydı. Ahmet, Konstantiniyye'den ayrılmadan hemen önce baktığı kitabın cildinin kara değil de kızıl olduğunu gayet iyi hatırlıyordu. Belki de raflarda aynı kitaptan iki nüsha vardı. Bu durumun tesadüf olmamasından korkan Süleyman Reis, telaşla raflardaki kitapları karıştırmaya başladı. Diriliş Risalesi'nin diğer nüshasını bulmak istiyordu. Açılan kapının sesini de o endişeli haliyle işitemedi. Biri ansızın bağırdı. Kolay gelsin. Kerbela'da dökülen kan kadar kızıl cübbesiyle Kaptan Efendimiz gülümseyerek ona bakıyordu. Gafil avlanan Süleyman Reis, suçüstü yakalanan bir çocuk gibi boynuna kadar kızardı. Bu durumda bir mazeret göstermek de mümkün görünmüyordu. Efendimiz ilerledi ve teselli etmek istermiş gibi Süleyman'ın sırtını sıvazladıktan sonra sedirine oturdu. Suçüstü yakalandığı için utanan adama çekinme dedi. Korkman için fazla bir sebep yok. İlle de korkacaksan bana yalan söylemekten kork. Gördüğüm kadarıyla kitaplara düşkünsün. İnsanoğlunun öğrenme isteğini hep takdir etmişimdir. Yanındaki dolaptan o sırça sürahisini çıkarıp masanın üzerindeki billur kadehini doldurdu. Bir yudum aldıktan sonra, ''Sen nasıl öğrenmek için can atıyorsan, ben de unutmak istiyorum.'' dedi. ''Bu mereti de unutmak için içiyorum zaten.'' Bunları söylerken rengi sarıya çalan bir iksirle dolu sürahiyi parmağıyla işaret ediyordu. Süleyman Reis, ''Ey Diyavol Paşa, şu anda kamerana niye girip ortalığı karıştırdığımı sana anlatsam inanmazsın. Bak.'' diye söze başlamıştı ki Efendimiz onu susturdu. Rahatla biraz, tamam, seni suçlamıyorum. Tam tersi, buraya girip kitaplarımı karıştırman hoşuma bile gitti. Bunları söyledikten sonra gözlerini Süleyman'a dikerek sordu. Kameramda altın yahut onun benzeri değerli bir şey aramıyordun, bunu biliyorum. Seni buraya merakın gönderdi. Sana soracağım tek soru şu. Senin kafanı meşgul eden mesele ne? Onu anlat bana. Kırbaç Süleyman iri yarı, kaba saba, görünüşüyle hiç uyuşmayan bir cevap verdi. Bu sözler hayatını ilme adamış aksakallı ve narin bir yalı adamının ağzından çıksa, asıl o zaman yadırganmazdı. Sadece ölümün ve ölümsüzlüğün ne olduğunu bilmek istiyorum. Efendimiz gülümsedi. Bunu duyduğuma sevindim. Bu çok kolay dedi. Burada gördüğün kitaplarda ölümsüzlük hakkında çok şey yazılı. Hangisini söylemeli? Eblus'un Hikmetler kitabını mı? Yoksa Hintli Samur'un El-Kafi Lisamur'unu mu okumak istersin? Yoksa Muras'ın Risale fi Terkip El-Cifrini mi? Sırrül Kimiya'ya ne dersin? Ama istersen El-Levhüz Zümridi ile başla. Seç istediğini. Bu arada aklıma gelmişken, musiki ile ilgilenir misin? Peki Fisagor'un ölüm ve ölümsüzlük hakkındaki düşüncelerini bilmek ister misin? Gel otur yanıma. Süleyman denileni yaptı. Efendimiz Diyavol Paşa raftan bir kitap seçip aldı ve sayfaları karıştırmaya başladı. Herhalde kitapta geçen belli bir bahsi arıyordu. Sonunda buldum dedi. Şimdi görelim bakalım bize hayat veren ruh nasıl bir şeymiş. Ölüm eğer ruhun bedeni terk etmesi ise bunu nasıl önleyebiliriz? İşte burada bazı bilgiler var. Kaşlarını çatıp dikkatini okuduğu satırlara veren Efendimiz bir süre sonra, Cenevizli bir alim Aziz İkar üzerinde bir deney yapmış dedi. Ruhun varlığını kanıtlamak için hassas terazilerde sık sık böyle deneyler yapılır. Onlara göre var olan bir şeyin ağırlığının da olması gerekir. Ne saçma! Bu Cenevizli Aziz'i ölmeden önce tartmış ve Aziz tam 40 okka 142 dirhem çekmiş. Aziz İkar ruhunu teslim ettikten sonra yeniden tartılmış ve bu kez ne hikmetse 51 okka 263 dirhem gelmiş. Yani Aziz'in ölüsü dirisinden daha ağır. Ölü gibi ağır sözü herhalde doğru. Neyse, Aristoteles'i hatırlayalım. Ona göre her şeyin bir uygun yeri var. Ateşin uygun yeri yukarıda, toprağınki ise aşağıda olduğu için ilki daima yukarı, diğeri de hep aşağı gider. İşte Cenevizli'ye göre ruhun uygun yeri yukarısı. Kutsal olduğu için ruh daima ait olduğu yere, yani göklere gitmek istiyor ona bakılırsa. Ölümden sonra Aziz'in bedeninin 11 okka 121 dirhem ağırlaşması da bunu gösteriyor. Tabiri caizse ruh bedeni hafifleştirmiş. İsa peygamber gibi su üzerinde yürüyebilmek için fazlasıyla hafif ve kutsal olmak gerekir herhalde. Bu pek inandırıcı değil. Bir de şu kitaba bakalım. Kaptan Efendimiz masanın üzerinden kalın bir kitap aldı. Bu kitabı daha önce okuyup beğenmemiş olmalı ki, sanki saçmalıklarla doluymuş gibi sayfalarını bakmadan çevirdi. Sonunda gözü bir yere takıldı ve "Bak şunu da dinle," dedi. Bu risalede ruhun bedendeki yerinin öt kesesi olduğu yazıyor. Anlatıldığına göre Azrail bir ölümlünün yanına gelip onun ödünü patlatarak ruhunu kabzedermiş. Ne kadar saçma. Kaptan Efendimiz elinde sanki taş parçası gibi değersiz bir şey varmış gibi bu kitabı masanın üzerine fırlattı. Yerinden doğrulup dolabın üst raflarından birinden ince bir kitap aldı. Kıvırıp daha önceden işaretlediği bir sayfayı açarak, "İşte bu kitap meşhur filozof Fisagor'un müritlerinden biri tarafından yazılmış," dedi. Ruhun bir ahenk olduğunu ileri sürüyor. Bir de bu kitabı tercüme eden kişinin yazdığı yoruma bak. İnsanı yaratan Tanrı ona ruh üflemiş. Ama neyi üfleyenlerdeki gibi bu üfürüğün bir sesi de varmış. Bu ses de muhayyerle sümbüle arasında meçhul bir sesmiş. Anlattığına göre ruh bir nameymiş. Öyle ki bu name segahla buselik arasındaki bir sesle bitiyormuş. İlginç. İstersen şimdi Çargah, Gerdaniye, Hüseyni, Muhayyer gibi isimleri bir kenara bırakıp batıya doğru bir rota çizelim. Efendimiz Diyavol Paşa masanın üstündeki kağıtlardan birini alıp Süleyman'a gösterdi. Kağıtta Frenk harfleriyle şunlar yazılıydı: "Ut queant laxis, resonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solve polluti, Labi reatum, Sancte Johannes." Sine kemanını alan Efendimiz, yayını tellerin üzerinde gezdirip giderek incelen şu sesleri çıkardı: "Ut, re, mi, fa, sol, la, si." Bu gamda sanki bir eksiklik vardı. Son sesten sonra ut sesinin gelmemesi insanda tedirgin edici bir duygu uyandırıyordu. Kaptan Efendimiz, birkaç asır önce Arezzo'lu Guido seslere farklı isimler vermiş dedi. Son sesin ardından tekrar ilk sesin gelmemesi dinleyeni rahatsız ediyor. İlahinin Franklerin hisli ses dediği, sa yahut si sesiyle bitmesini değil, ilk ses olan ut ile, yani karar ile bitmesi de rahatlatıyor. İşte Fisagor'un müridi de kitabında bir name olan ruhun bu karar sesiyle bedenden ayrılacağını, yani ömrün biteceğini anlatıyor. Bu kitabın tercümanı ise Azrail'in bu ses ile Allah diye bağırdığı anda kişinin ruhunu kabzedeceğini eklemiş. Ona göre kıyamet günü üflenecek olan sur da bu sesi çıkaracakmış. Daha neler?
Ayrım sonu.